Ayrım 35. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 303. Zamanla çok iyi arkadaş olduk ama üniversitede en çalışkan ve hevesli öğrencisi değildim. Çaresiz utangaçlığım özellikle en hayran olduğum kişilerden aşılmaz bir mesafede durmama neden olurdu. Tüm bunlara ve okula hemen hiç uğramadığım için görünmez bir öğrenci olarak kazandığım üne karşın ilk yılın final sınavlarına çağrılınca şaşırdım. Söz oyunlarına girişerek konuyu saptırmak eskiden de başvurduğum bir çareydi. Öğretmenimin bu kurnazlığımın farkında olduğuna karar verdim. Belki edebi bir kaçamak olarak takdir ettiği bu çabamın keyfini sürüyordu. Tek tuzak sınavda zaman aşımına dayanan hak terimini kullanmamın getirdiği sıkıntı oldu. Neden söz ettiğimi bilip bilmediğimi anlamak için benden terimi tanımlamamı istedi. Zaman aşımına dayanan hak, bir mülkü belli bir sürenin sonunda elde etmektir diye açıkladım. Elde etmek mi, kaybetmek mi diye sordu bir an bile duraksamadan. Aynı şeydi ama doğuştan gelen kendime güvensizliğim nedeniyle tartışmaya girişmedim. Sanırım bu da dost sohbetlerinde yaptığı o ünlü şakalarından biriymiş. Çünkü kararsızlığım notumu kırmasına yol açmamıştı. Yıllar sonra bu olayı hatırlattığımda hatırlamadı kuşkusuz. Aslında aradan o kadar çok zaman geçmişti ki o süreci gerçekten yaşamış olduğumuzdan ikimiz de emin değildik artık. Dostluğumuz sırasında politikayı ve zaman aşımına uğramış hak kavramının gizemlerini unutmak için başvurduğumuz bir çareydi edebiyat. Kimi zaman ziyaretin rezil olmasına ve eşlerimizin umutsuzluğa kapılmasına neden olan bitmek bilmez sohbetlere dalar, şaşırtıcı kitaplar ve unutulmuş yazarlar keşfederdik. Annem bizim akraba olduğumuzu iddia ederdi. Öyleydik de. Ama Valle Nato şarkılarına düşkünlüğümüz unutulmuş bir akrabalıktan daha çok bağlardı bizi birbirimize. Büyük yazarların yeni çıkan kitaplarının kimsenin polislik yapmadığı açık. Geniş masalarda teşhir edildiği Gran Colombia kitapçısının sahibi olan ekonomi ve politika profesörü Carlos Parea ile baba tarafımdan yine böyle rastlantısal bir akrabalığım vardı. Biz kendi öğrencileri bile gün batımının ihmalkar saatlerinde dükkanı işgal eder, kitap çalmanın suç olduğunu ama günah olmadığını söyleyen öğrenci yasası uyarınca el çabukluğuyla masaların üzerinde sergilenen kitapları cebe indirirdik. Erdemli biri olduğumdan değil de korkaklığımdan bu saldırılarda geri planda kalır, kendileri için yürüttüklerinin yanı sıra benim istediğim birkaç kitabı da getirmeleri koşuluyla el becerisi yerinde olan arkadaşlarımın arkasını kollardım. Bir akşamüstü arkadaşlarımdan biri, tam Francisco Luis Bernardes'in Lavrasız kentini cebe indirmişti ki omzumu bir pençe kavradı ve arkamdan gelen bir çavuş sesi, "Sonunda Allah kahretsin," dedi. Suç ortaklarımdan üçü ortadan toz olurken ben korku içinde arkama dönerek Carlos Parea ile burun buruna geldim. Neyse ki özür dilemeye başlamadan önce öğretmenimin beni hırsızlıktan değil bir aydan fazladır derslerinde göremediği için yakaladığının farkına vardım. Sıradan diye niteleyebileceğim bir azarın ardından Gabriel Eligio'nun oğlu olduğun doğru mu diye sordu. Öyleydi elbette. Ama babalarımızın hiçbir zaman nedenini öğrenemediğim bir olay nedeniyle ayrı düşmüş akrabalar olduğunu bildiğim için hayır yanıtını verdim. Ama gerçeği öğrendi. O günden sonra bana hem kitapçıda hem de sınıfta yeğeniymişim gibi davrandı. Simon Latino takma adıyla yazdığı, hiçbiri bir ötekine benzemeyen dizelerden oluşan birkaç şiir kitabı da vardı. Ama ilişkimiz edebi değil de politik düzeyde ilerledi diyebilirim. Bu akrabalık bilinci, dükkanından kitap yürütülmesinde oynadığım paravan rolünden vazgeçmemi sağladığı için ona yaradı. Aralarında gizli bir rekabet varmış gibi görünen Lopez Michelsen'in tam tersi olan Diego Montana Cuellar da harika bir öğretmendi. Lopez, sürüden ayrılmış bir liberaldi. Montana Cuellar ise radikal bir solcu. Bana öyle gelirdi ki Lopez Michelsen'in gözünde şair, bir güvercindim. Montana Cuellar'ınkinde ise bir din gibi gördüğü devrime gerekli iyi bir aday. Montana Quellar'a duyduğum sempati derslere subay üniformasıyla katılan 3 askeri öğrenciyle sınıfta sıkıntı yaşadığı gün başladı. Bu subay öğrenciler bir kışla dakikliğinde sınıfa girer, hep aynı sıralara yan yana oturur, kusursuz not tutar ve zorlu sınavlarda hak ettikleri gibi yüksek notlar alırlardı. Diego Montana onları ilk günlerden birinde bir köşeye çekerek sınıfa savaş giysileri içinde gelmemeleri için uyarmıştı. Askeri öğrenciler de ona sanki bir amirlerinin emirlerini yerine getirirmiş gibi son derece terbiyeli yanıt vererek bu ağırlığı hissettirmek için her fırsatı değerlendirdiler. Bu tür tuhaflıkları bir yana bırakılırsa bu üç askerin muhteşem öğrenciler olduklarını ne öğretmenler inkar edebilirdi ne de biz öğrenciler. Uyarıya rağmen birbirine eş üniformalarını giymekten vazgeçmediler. Tepeden tırnağa kusursuz, hep bir arada ve son derece dakiktiler. Yan yana otururlardı. Sınıfın en ciddi ve yöntemli öğrencileri oldukları tartışma götürmezdi. Ama bana bizimkinden farklı bir dünyaları varmış gibi gelirdi. Biri bir şey söyleyecek olursa özenli ve sevimli davranırlardı. Ama aşılmaz bir resmiyetleri vardı. Onlara sorulanlara yanıt vermek dışında ağızlarını açmazlardı. Sınav döneminde biz siviller dörtlü gruplara ayrılır, kahvelerde çalışırdık. Cumartesi partilerinde, öğrenci arbedelerinde, dönemin kasvetli meyhane ve kerhanelerinde bir araya gelirdik. Ama okul dışında askeri sınıf arkadaşlarımızdan hiçbirine bir kez olsun rastlamadık. Üniversitede paylaştığımız o uzun yılda onlarla pek selamlaştığım söylenemez. Buna zaman olduğu da söylenemez. Çünkü sınıfa tam zamanında gelir, öğretmenin söylediği son cümleyle gider, ikinci yılını okuyan öbür askeri öğrenciler dışında kimseyle konuşmaz, teneffüslerde de bir araya toplanırlardı. Ne adlarını öğrendim ne de daha sonra ne yaptıklarından haberim oldu. Bugün geriye bakınca en az onların bizden çekindiği kadar çekiniyordum onlardan. Ninemle dedemi hayal kırıklığına uğratan savaşların ve muz şirketinin gerçekleştirdiği kıyımların çağrışımlarını beynimden söküp atamamıştım. Anayasa hukuku öğretmeni Jorge Soto del Corral, dünyanın tüm anayasalarını ezbere bilmek gibi bir üne sahipti. Sınıfta muhteşem zekası ve hukuk bilgisiyle bizi şaşkınlığa uğratırdı. Bu yeteneklerine tek gölge düşürense kıt mizah duygusuydu. Kendi politik düşüncesini sınıfta belli etmemek için elinden geleni yapan öğretmenlerdendi. Ama zannettiklerinden daha fazla ortadadır her şey. El hareketleri ve fikirlerini vurgulayışı bile düşüncelerini ortaya koyuyordu. Çünkü 40 bilmem kaç yıllık silahlı bir barışın ardından yeniden iç savaşın eşiğine gelen bir ülkenin derinlerde atan nabzı en çok üniversitede hissedilir. Okula pek uğramama ve hukuku ihmal etmeme karşın ilk yılın kolay sınavlarından son dakikada eteklerim tutuşarak zor konularda ise eski lafı dolandırıp konuyu dağıtma hilesi sayesinde geçtim. Kendimi rahat hissetmiyordum ve çıkışı olmayan o yolda el yordamıyla nasıl ilerleyeceğimi bilemiyordum. Hukuku lisede gördüğümüz herhangi bir ders kadar bile anladığım yoktu. Üstelik beni hiç ilgilendirmiyordu. Kendi kararlarımı verecek kadar büyüdüğümü düşünüyordum hem. 16 ay süren bu mucizevi hayatta kalma çabasından tek elde ettiğim bir avuç iyi dosttan ibarettir. Öğrenimime zaten kıt olan ilgim Ulysses'in hakkımda yazdığı yazıdan sonra özellikle de arkadaşlarım bana üstad diye hitap edip beni yazar olarak tanıtmaya başladıklarında daha da azaldı. Bu hem inanılır hem de fantastik olan ama çatlakları bulunmayan bir kurgu yaratmayı öğrenme kararlılığımla çakıştı. Babasının katilini araştırırken katilin kendisi olduğunu fark eden Sofokles'in Kral Oidipus'u her şeyin rastlantı eseri meydana geldiği W. Jacob'un Maymun Ayağı adlı öyküsü, Mopasa'nın Boulot de Suf ve daha bir sürü tanrı katına layık mesafeli ama kusursuz örnek vardı önümde. İşte bu durumdayken bir pazar gecesi başımdan anlatmaya değer bir şey geçti. Günün tamamına yakınını Gonzalo Mallarino'nun evinde bir yazar olarak hayal kırıklıklarımı dillendirerek geçirdikten sonra son tramvayla pansiyona dönerken Chapinero istasyonunda vagona etten kemikten 40 kaçkını bir yarı tanrı bindi. Evet, iyi söyledim, bir yarı tanrı. Tramvaydaki birkaç gece yarısı yolcusunun onu görünce şaşırmadığını fark edince, pazarları çocuk parklarında rastlanılan kostümlü tiplerden biri daha sandım. Ama boynuzları ve sakalı bir keçininkiler kadar vahşiydi. Yanımdan geçerken postunun kötü kokusu geldi burnuma ve gerçekliği ondan kuşku duyamayacağıma inandırdı beni. Mezarlığın bulunduğu 26 numaralı sokaktan önce iyi bir aile babası tavırlarıyla tramvaydan inerek parkın ağaçları arasında gözden gitti. Saat daha gece yarısını bulmamıştı. Yatağımda bir o yana bir bu yana dönüp durmamdan rahatsız olan Domingo Manuel Vega neler olduğunu sordu. Uyku sersemi tramvaya bir yarı tanrı bindi deyince bu bir karabasansa nedeninin pazar günü yediklerimi hazmedememem olduğunu söyledi. Yok, bir sonraki öykümün konusuysa harikaymış. Ertesi gün bir gün önce tramvayda gerçekten bir yarı tanrı görüp görmediğimden emin değildim. Belki de pazar gününe mahsus bir hayaldi. Sonunda günün yorgunluğundan tramvayda uyuyakaldığımı ve gerçekten ayıramayacak netlikte bir düş gördüğümü itiraf etmeye başladım. Benim için önemli olansa yarı tanrının gerçek olup olmaması değil, onu gerçekmiş gibi algılamamdı. İşte tam da bu nedenle ister düş olsun ister gerçek, doğru olan onu hayalimin bir saptırması olarak değil, yaşamımın harika bir deneyimi olarak kabullenmekti. Böylece öyküyü bir çırpıda yazdım. Yastığımın altında demlenmeye bıraktım. Geceleri uyumadan önce ve sabahları uyandığımda okudum. Tramvayda yaşadığım olayın süsleyip püslemeden hikaye edilişiydi. Başıma geleni gazetenin toplumsal olaylar sayfasında yer alan bir vaftiz töreni masumiyetiyle anlatmıştım. Sonunda yazdığımdan her yönüyle kuşku duymaya başlayınca basılı harflerin yanılmaz sınavından geçmesine karar vererek bu kez El Espectador'da değil, El Tiempo'nun edebiyat ekine gönderdim. Sanırım benimle yeni bir macerayı paylaşmak için hiçbir nedeni olmayan Eduardo Zalamea'ya da kayırarak farklı bir eleştiri almak istedim. Edebiyat ekinin çiçeği burnunda yönetmeni genç Don Jaime Posado'ya yazılmış bir mektup eşliğinde pansiyon arkadaşlarımdan biriyle gönderdim öyküyü. Ne öyküm basıldı ne de mektubuma bir yanıt alabildim. O dönemde yazdığım öykülerim yazıldıkları ve Fin de Semana'da yayınlandıkları düzen içinde hükümetin çapulcularının 6 Eylül 1952'de El Espectador'a düzenledikleri baskın ve ardından çıkan yangın sırasında kayboldular. Ne bende ne de yakın arkadaşlarımda kopyaları vardı. Hiçliğin ateşinde yok olduklarını düşündüm, içim rahatladı. Ama daha sonra bazı taşra gazetelerinin ekleri hiç izin almadan bu öyküleri bastılar. Bazı öykülerim de yine aynı biçimde çeşitli dergilerde çıktı. Sonunda 1972 yılında Ediciones Alfil de Montevideo hepsini birden öykülerden birinin başlığı altında bir ciltte topladı. Nabo, Melekleri Bekleten Zenci. Sanırım güvenilir bir kopyası olmadığından içlerinden biri bu kitaba giremedi. Tubal Cain, Bir Yıldız İşliyor. 17 Şubat 1948'de El Espectador'da yayınlanmıştı. Herkes bilemeyebilir. Kahramanın adı İncil'deki müziği keşfeden Nalbant'tan esinlenmiştir. Böyle üç öyküm var. Yazıldıkları sırayla basılıp okundular. Bana sonuçsuz ve soyut görünürler. Bazıları da düpedüz saçmadır ve hiçbiri gerçek duygulara temellenmemiştir. Eduardo Zalamea kadar ciddi bir eleştirmenin onları hangi ölçüde vurarak okuduğunu anlamayı hiçbir zaman başaramamışımdır. Kimseler bu öyküleri benim önemsediğim kadar önemseyemezdi elbette. O dönemde yaşamımın geçirdiği hızlı evrime karşılık gelen bir nüans vardı her birinde. O sıralarda okuyup da hayran kaldığım romanların çoğu beni yalnızca teknik öğretileri nedeniyle ilgilendirirdi. Şunu demek istedim, gizli işçilikleri. Bu romanlarda ilk üç öykümün metafizik soyutluklarından son yazdığım üç öyküye kadar işime yarayan bir yazarın ilk oluşumu için çok yararlı ve kesinliği tartışılmaz ipuçları yakaladım. Değişik biçimler keşfetme düşüncesi öylece ne içime doğmadı. Öykü ve romanın yalnızca iki farklı edebi tür olduklarını düşünmenin yanı sıra karıştırmanın ölümcül olabileceği iki farklı organizma olduklarını da düşünüyordum. Hala aynı fikirdeyim ve öykünün romana üstünlüğüne her zamankinden daha fazla inanıyorum. Edebi başarının kıyısına sokulup da öykülerimin El Espectator'da çıkması bana daha dünyevi çeşitli sorunlar doğurdu. Bu kadar gelecek vadeden bir yazarın öyküleri için yüksek miktarlar kazanmayacağını aklı almayan beş parasız arkadaşlarım beni yolda çevirip borç istemeye başladılar. Ne bu işten bir kuruş kazanmadığıma inandılar ne de hiç para istemediğime. Oysa ülke geleneğinde böyle bir şey yoktu ki. O zamana kadar doğmuş 11 kardeşimin 3'ü okurken kendi masraflarımı karşılayamayacağıma ikna olan babamın hayal kırıklığıysa daha ciddiydi. Ailem bana ayda 30 pezo gönderirdi. Pansiyon, kahvaltıda yumurta hariç ayda 18 pezoydu ve her zaman bu paraya el atmamı gerektiren beklenmedik bir harcama çıkardı. Farkında olmadan gazetelerin kenar boşluklarına, lokantalarda peçetelere, kahvelerdeki mermer masalara resim çizme alışkanlığımı nerede edindim bilemiyorum. Şimdi bu resimlerin basbayağı dedemin işliğinin duvarlarına çizdiklerimin torunları olduklarına inanmaya cesaret edebiliyorum. Belki de bu nedenle duygularımı kolayca ifade edebiliyordum. El Molino'dan bir tanıdığın bakanlıklardan birinde çizer kadrosuna girecek kadar arkası kuvvetliydi. Resim çizmekten hiçbir şey anlamadığı için onun işini yapmamı ve maaşını paylaşmamızı teklif etti. Yaşamımın geri kalanında hiç bu denli yozlaşmaya yaklaşmadım ama pişman olacak kadar da yakın değilmişim. Aynı dönemde müziğe ilgim de artmıştı. Çünkü anamın sütünü emerken dinlediğim popüler Karayip şarkıları artık Bogota'daydı. En çok dinleyici çeken radyo programı Atlantik kıyısının başkentteki müzik elçisi gibi görülen Pascual Del Vecchio'nun Kıyı Saati. Pazar sabahları yayınlanan program o kadar sevildi ki biz Karayip'ten gelen öğrenciler radyo binasına öğleden sonranın geç saatlerine kadar dans etmeye giderdik. Bu müziğimizin önce ülkenin içlerinde sonra da en uzak köşelerinde son derece sevilmesinin başlangıcıdır. Ayrıca kıyıdan gelip Bogota'da eğitim gören öğrencilerin bir anlamda sosyal ilerleme göstermesini sağlamıştır. 35. ayrımın sonu. Sayfa 311.